İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Evet efendim, ben Serhat Ayan. Radyo Sputnik'teyiz. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden yapay zekayı derinlemesine felsefik olarak konuştuğumuz programımızda bugün çok değerli konuklarımız var. Hemen kendilerine merhaba demeye başlayalım. Şimdi sizi bir başka müthiş hikayeye, yani ülkeyi ve dünyayı kurtaracak bir hikayeye doğru götürmek istiyorum izninizle. Hattımızda Agrovek'in pazarlama direktörü Doktor Ömer Yazıcı var. Merhabalar Ömer Bey.
Merhaba Serhat Bey.
Merhabalar efendim. Efendim hemen Agrovek'i tanıyarak başlayalım isterseniz. Müthiş bir öykünüz var çünkü.
Evet, evet. Gerçekten ilham verici. Aslında kurucu hocamız Ali Furkan, doçent doktor Ali Furkan Kamanlı hocamız bu girişimini Teknofest'le başlatıyor. Yani öğrencileriyle birlikte Teknofest ekibinde bir proje yaparken daha sonrasında bakıyor ki burada bir şey var, bir açık var ve tarım alanı özellikle. Biz tarımda yapay zekayla bitkilerin hastalığını, bitkilerin sağlık ve stres durumlarını tespit edebiliyoruz. Sonra ekibiyle birlikte bunu büyütüyorlar ve 2022 yılında kuruyorlar. Sonrasında aldıkları da desteklerle, TÜBİTAK, COSGAP destekleriyle vesaire yapay zekayı geliştiriyorlar ve 2024 yılında da biz bunu ticarileştirip bunu piyasaya sunmaya başladık. Gerçekten güzel dönüşler alıyoruz. Daha geçen gün güzel bir ödül aldık. Tohumda en yenilikçi teknoloji diye. Tohuma verdiğimiz değer, tohumun gelişimine verdiğimiz değer için. Sizin de davetiniz için çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Hatta bugün hocamız yine bir ödül törenindeymiş. Ben onunla konuşacaktım. Evet. Sizinle konuştuk. Yani gerçekten de kutluyorum. Hakikaten ödüllük bir şey. Bir de ölçeği büyütebilme yeteneğinize ben hayran kaldım. Yani siz mesela eskiden bir bitkinin hasta olup olmadığına bakarken şimdi uydudan arsalara, tarlalara, büyük ortamlara bakarak oradaki hastalıkları vesaireleri anlamaya başladınız değil mi? Yani ölçek büyütmesi budur bence.
Evet evet, kesinlikle uydu görüntüleriyle onlarca yüzlerce dekar alanı, araziyi tek seferde çok hızlı bir şekilde analiz edebiliyoruz. Bunun zaten Tarım Bakanlığı da bu konuyla ilgileniyor. Sağ olsunlar, görüşme yaptık onlarla da. Tüm Türkiye'de aslında hangi parselde ne var bunu mesela istiyorlar. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Yani tüm Türkiye'yi bile tarayabilecek bir ölçeğe taşıyoruz inşallah.
Yeter ki size fotoğrafları gelsin değil mi efendim?
Evet evet, kesinlikle yeter ki fotoğraf gelsin dediğiniz gibi.
Peki bana şey çok acayip geliyor. Şimdi orada mesela büyük alanların fotoğrafları size geldi ve siz orayı analiz etmeye başladınız. Burada ne tür analizler veriyorsunuz? Yani ortaya çıkan sonuçlar ne oluyor? Neyi anlatıyor bize?
Aslında şöyle Serhat Bey. Şimdi şunu düşünün. 50 dekarlık bir araziniz var ve buraya mısır evet. ekmişsiniz. Bunun yağmuru var, çamuru var, güneşi var, motoru, traktörü çalıştıracaksın, gezeceksin, gidip bakacaksın.
İklim değişiklikleri var, her sene farklı oluyor. Var.
Tabii ki. Biz şunu sunuyoruz, uydu görüntüsüyle, multispektral görüntüler bunlar, uydu görüntüleriyle hemen her güne yakın, hemen her gün dememin sebebi de tarlanın üstünde bulut varsa tabii ki görüntüyü alamıyoruz.
Tabii.
Hemen her güne görüntüyle, yüksek çözünürlüklü görüntüyle tarlanın durumunu analiz edebiliyoruz. Mesela dün yağmur yağdı. Acaba tarlam nasıl oldu diye merak ediyorsanız uygulamamızı açıp oradan tarlanın nem durumunu görebiliyorsunuz. Ve biz
çünkü 50 dönümü gezerek anlamak mümkün değil değil mi?
Mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Biz zaten burada şunu da sağlıyoruz. Haritayı çıkartıyoruz ve hangi bölgeler çok sulanmış, hangi bölgeler az sulanmış. Sulama optimizasyonu da sağlayabiliyoruz. Böylelikle su tasarrufu oluşuyor. Yani çiftçi tarlanın tamamına su basmak zorunda kalmıyor. Bir bölgesini belki de sulaması yeterli oluyor. Aynı zamanda kuraklık erken uyarı sistemi de var. Yani eğer ki tarla aşırı kuruduysa bu sefer erken uyarı sistemiyle hemen bildirim gidiyor çiftçimize ve tarlasını ne zaman sulaması gerektiğini planlamasını rahat bir şekilde yapabiliyor. Aslında aynı şey streste de var. Yani bitkiye baktığınız zaman sizde multispektral göz yok. Dolayısıyla göremiyorsunuz.
Tabii,
bitkinin
tabii.
Stres durumunu biz uydudan görebiliyoruz ve belli bir stres oranına çıktığında da yine erken uyarı sistemiyle tarlada bir şeyler oluyor, haberin olsun bir stres var diyebiliyoruz. Ama bunun daha detaylı analizini de drone görüntüleriyle yapabiliyoruz. Yani
Onu diyecektim. Yani sadece uydu olması gerekmiyor, değil mi? Evet. Fotoğraf fotoğraftır sonuçta.
Evet evet, kesinlikle. Drone yaptığımız zaman da şöyle bir avantaj oluyor bu sefer. Bitkideki mesela mısırda biz 9 farklı hastalığa kadar tespit edebiliyoruz. Yani tarlada hangi hastalık var, nerede var, ne kadar yayılmış, bütün bunun hepsini aslında haritasında çıkartabiliyoruz. Drone görüntüleri bize daha büyük bir avantaj sağlıyor aslında.
Ya müthiş bir şey. Şimdi bununla sizinle konuşurken insanın gözünün önüne bir sürü şeyler geliyor ama ben burada direkt şunu soracağım efendim. Yani bunun mesela kanıtlanmış faydaları var mı? Ne kadar verim farkı yaratıyorsunuz mesela?
Tabii. Şöyle işte sayın hocamlar bu şirketi kurduktan sonra burada Sakarya Üniversitesi Teknokent bünyesindeyiz. Sakarya'da Mısır Araştırma Enstitüsü'yle birlikte çalışmalarımız oldu 2 sene kadar. Dediğim gibi yani yazın, kışın, gündüz, gece hepsinde verileri topladık. Ve burada suda yaklaşık %20'ye kadar su tasarrufu, %15 ile 20 arasında gübre tasarrufunu sağladık. Ve %10-15'lere varan yine bir verim artışını sağladık. Bunların hepsini Mısır Araştırma Enstitüsü ile yaptığımız için rahat bir şekilde referans verebiliyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi tanıyorlar. Bunu bizim çözümlerimizi de anlatıyorlar. Ciddi tasarruflar var. Yani bugün baktığımızda binlerce dekar arazi eken çiftçilerimiz, yani %10'luk bir artış, çok büyük bir artış.
Yani bu kadar küçük kar marjıyla çalışan bir sektörde %10'luk artışı ben tahayyül bile edemiyorum. Gerçekten de inanılmaz bir şey değil mi efendim bu?
Tabii kesinlikle, gerçekten yani çiftçi zaten şu anda neredeyse çoğu sene başa baş bitiriyor, hatta bazen eksiye gidiyor. Bu sene biliyorsunuz tarla bitkilerinin maalesef çoğunda sıkıntılar oldu. Yani %10'luk bir verim artışı çok muazzam bir artış yani.
Ya bir de dünyayı koruyalım diyoruz vesaire diyoruz, aman tasarruf yapalım diyoruz. Özellikle o sudan tasarruf edebilmek herhalde konuşmamız gereken bir şey değil yani. Hani yapalım mı acaba diye konuşmamız gereken bir şey değil. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Siz gerçi vurguladınız bunu ama yani devletin bu konudaki attığınız adımlara destek verdiğini, hatta beraber ortak projeler yaptığınızı biliyorum. Bu konuyu biraz açar mıyız?
Tabii. Şöyle dediğim gibi özellikle illerde tarım il müdürlükleriyle çalışmalarımız var. Özellikle Sakarya'da burada başlattık. Devletimiz, yani buradaki il müdürlüğümüz sağ olsun daha etkili bir tarım planlaması yapabilmemiz için, daha doğru bir takip, daha doğru bir planlama yapmak için bizim bu sistemimizi kullanmak istiyorlar. Onun için şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabii bununla beraber şey de mümkün. Sağlayacağımız bu gübre tasarrufları, yani çevreyi daha az kirletme, karbon ayak izini daha azaltma, bu gibi avantajlardan dolayı da aslında birçok proje, yani birçok büyük kurumsal gıda firmaları veya tohum firmaları ve benzeri firmalar aslında bu konularda da destek alıyorlar. Dolayısıyla hem desteklerden, teşviklerden istifade edebiliyorlar, hem de daha az pesticide kullanarak, yani ilaç veya gübre kullanarak toprağı daha az kirletiyor, meyveyi daha da orijinal, daha da güvenilir hale getirebiliyorum.
Tabii sürekli duyuyoruz efendim, yurt dışından bizim ürünlerimiz geri gönderildiği, içindeki şu maddeden dolayı, bu maddeden dolayı, o maddeleri ne kadar azaltsak o kadar yurt dışına da açılma imkanı sağlayacak bize. Peki şunu merak ediyorum ben, sadece siz meyvelerin, sebzelerin özelliklerine mi bakıyorsunuz, yoksa mesela atarak söylüyorum bunu, tarım alanlarını inceleyip toprağın kalitesinden oraya daha iyi olacak ürünü ya da işte daha tercih edilmesi gereken şeyleri de söyleme imkanınız var mı?
Burada şöyle, biz şu bilgiyi sağlayabiliyoruz çiftçilerimize veya kurumsal firmalara. Seçilen parselin geçmişe dönük en az 2 senelik verisini de elde edebiliyoruz. Mesela şunu düşünün, sizin 50 dekarlık bir yere ekim yapmak istiyorsunuz, mısır ekeceksiniz. Evet. Daha önceki senelerde de mısır ekilmişse bunun geçmiş yıllardaki performansını görebiliyorsunuz. Oradan elde edeceğiniz veri ile O topraktan ne kadar verim elde edebileceğiniz tahmin edebiliyorsunuz. Dolayısıyla size geçmiş verisini sunduğumuz için bir öngörü sağlayabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bu bir
Peki
avantaj.
Peki bu yapay zekanın içine şeyi katabiliyor musunuz efendim? Yani toprak durumu, iklimin değişen durumu vesaireyle, yani artık siz buraya mısır değil de işte atıyorum çay ekin, kivi ekin gibi bir şey söylemek mümkün olur mu sizin sisteminizi kullanarak?
Olabilir. Şöyle olur. Burada dediğim gibi geçmiş verisini elde ederek ve önümüzdeki yıllarda kullanacağı şeyle beraber, yani ekeceği tarla bitkisiyle beraber, bu tarlanın artık iklimle birlikte, iklim dönüşümüyle, hava sıcaklıklarının dönüşümüyle birlikte nereye doğru evrildiğini görerek, bir ziraat mühendisi yardımıyla çok rahat bir şekilde bu verileri göstererek doğru veriyi doğru bilgiye dönüştürebilir. Yani artık bu tarlada şu ekilmez, bu ekilere dönüşebilir. Yani biz mesela Konya Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Onlar mesela artık daha az su gerektiren bazı bölgelere lavanta ekmeye başlamışlar. Bunu nasıl yapıyor? Evet, bunu nasıl yapıyor? Mesela işte tarlanın, toprağın verimini analiz ediyor. Suyu analiz ediyor. Hava durumunu analiz ediyor ve diyor ki bu iklim şartlarına işte lavanta uygundur diyor mesela. Gibi.
Evet. Yani biz hep şeyi söylüyorlardı. Hani konuşurken biz tarım ülkesiyiz diyorlardı. Ben hep şey diyordum. Yani biz keşke tarım ülkesi olmasak da teknolojik bir tarım ülkesi olsak. Sanırım evet. Buraya doğru atılan adımların en iyilerini görüyoruz, konuşuyoruz şu anda sizinle.
Evet, evet, kesinlikle. Yani orada şöyle bir şey var. Gerçekten tarımda teknoloji çok yeni bir alan. Çiftçimiz buna belki şu anda çok da hazır değil. Öğreniyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. Aynı şekilde kurumsal firmalarımız da, bunlar da yeni yeni, daha ülkemizde bizim gibi firmaların sayısı arttıkça daha yeni gelişmeler, daha kapsamlı bu teknolojiyi kullanmalar başlayacak. Biz maalesef şunu çok duyuyoruz. İşte bir örnek veriyorum, Amerikan firması veya bir Avrupa firması, gübre veya işte tohum firması Türkiye'de ekim yaparken bunların yetkilileriyle konuştuğumuzda diyor ki, yani biz uydu görüntülemeyi zaten 15-20 seneden beri yapıyoruz. Evet. Türk yetkiliyle konuşuyoruz, Türk firmasıyla konuşuyoruz. İşte biz, bizde bu sistem yok, düşünüyoruz, daha düşünmeye devam ediyoruz. Yani aslında düşünmeye devam ettikçe gecikmeye de devam ediyoruz gibi oluyor.
Maalesef,
inşallah
maalesef.
Bizim gibi teknoloji, tarıma teknolojik yatırım yapan şirketlerin sayısı arttıkça, ben bunun hızlı bir şekilde, yani bizim ülkemizde girişimcilerimiz gerçekten çok hızlı şey yapabiliyorlar, dönüşüm gerçekleştirebiliyorlar. Bence bu, bizim gibi teknolojiler yayıldıkça çok hızlı bir şekilde bu teknoloji adaptasyon gerçekleşecektir.
Peki efendim, nereye gideriz? Yani sizin mesela orta vadedeki öngörüleriniz, bizi bu sistemler şuraya götürür gibi bir tahmininiz var mı?
Ya aslında şöyle, gerçekten hani deniyor ya, biz tarım ülkesiyiz. Evet, gerçekten dediğiniz gibi bizim tarım potansiyelimiz çok yüksek. Fakat bunu sizin dediğiniz gibi teknolojiyle buluşturmamız lazım. Eğer ki biz bunu teknolojiyle buluşturarak verimli ve etkili bir şekilde yönetirsek, sürdürülebilir kılabiliriz. Ve böylelikle hem kendi ülkemize hem de bölgemize çok büyük bir tarım potansiyeli ortaya çıkartabiliriz. Bu mümkün, bu yapılabilir mi? Yani Tarım Bakanlığı'nda teknolojiye yönelik eğilimler var. Çiftçilerimizde ve yine dediğim gibi yerli firmalarımızda buna yönelik eğilimler var. Ben geleceğimizin bu teknolojiye yatırım yaptıkça daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Daha iyiye gideceğini düşünüyorum açıkçası.
Yani bizim rakibimiz Hollanda gibi denizden toprak çalınmış bir ülke olmasın ya tarım konusunda. Gerçekten bu beni biraz üzüyor yani, öyle düşünce. Evet. Hollanda'yı yakından görmüş ve incelemiş bir insan olarak. Efendim, ben sizi tebrik ediyorum gerçekten de. Emeği geçen herkese buradan sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. İleriye doğru attığınız her adımda bu mikrofonlar sizin. Lütfen konuşalım ve insanlara yapay zekayla ve tarımda Türkiye'de neler yapılabileceğini gösterelim. Bu çok önemli bir umut kaynağı olacaktır herkes için.
Çok teşekkür ediyorum. Bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Bizlere fırsat verdiğiniz, bu gibi teknolojileri öne çıkartmaya yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu teknolojilerin duyulması ve yayılması gerekiyor. Duyulması ve yayılması sonrasında istediğimiz hedeflere, istediğimiz büyümelere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Sizin de başarılı, size de başarılı bir program diliyorum. Çok teşekkürler abi.
Saygılar. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Efendim Agrovek Pazarlama Direktörü Doktor Ömer Yazıcı ile konuştuk. Müthiş insanlar. Bu insanları gerçekten hepimizin yakından takip etmesi lazım. Şimdi bir diğer çok enteresan konuya sizlerle geçmek istiyorum. Hattımızda böyle buluştuğum için çok mutlu olduğum isimlerden birisi var efendim. Sayın Barış Barış hattımızda. Merhabalar Barış Bey.
Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah.
İyiyiz, çok teşekkür ederiz, sağ olun.
Barış Bey, hemen sizi biraz tanıyalım isterseniz. Konuşacağımız bir sürü şeye ışık tutacak çünkü sizin kim olduğunuz.
Tabii, teşekkür ederim, sağ olun. Ben 2002 yılından beri bilişim sektörü emekçilerindenim aslında. İlk etapta 2002 yılında bu sektöre bir mühendis olarak başladım. Bir sistem entegratörde yaklaşık bir 5 yılımı geçirdikten sonra uluslararası firmalarda yaklaşık bir 20 yıl kadar geçirip kendi girişimimizin, kendi hayallerimizin peşinden koşmaya başladık.
Süper.
Bu kendi hayallerimizin peşinden koşarken de işte kurumsal firmalarda öğrendiğimiz işte çeşitli şeyleri yapmamız gereken ve yapmamamız gereken şeyleri de bu girişimimize yansıtmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ve blockchain üzerine geliştirdiğimiz ürünler var deyip kısaca özetleyeyim.
Harika. Şimdi o ürünleri teker teker sizden almaya başlayalım. Ne yaptınız diye.
Valla ilk etapta şunları yaptık. Hayatımızın içerisinde daha önceki dönemlerinde dokunmuş olan problemleri acaba nasıl çözebiliriz diye baktık Serhat Bey biz. Aslında evet, gerçek hayattan geldik konuya. Daha önce de sizle konuşmuştuk aslında konuşmamız evet, esnasında. Ben üniversite sınavına çalışmak yerine, benim şöyle bir ilginç hikayem var. Üniversite sınavına çalışmak yerine o dönemde atlara çalışmayı tercih etmiştim. At yarışından bir merak sarmıştım. At yarışı hikayesinde de o zaman hep aklımda şu vardı. Ya buna ders çalışmak gerekiyor, buna bir şey yapmak gerekiyor. Buna birisi bizim yerimize çalışsa, işte bilgisayarlar buna çalışsa diye böyle aklımızın köşesinde 90'lı yıllarda böyle bir şey kalmıştı. Ama o dönemleri hatırlarsınız, işte daha internetin yeni geldiği dönemlerdi. Neyse sonra hayat mücadelesinin içerisine daldık. Ama bu pandemi dönemi, aslında pandemiden hemen biraz önce bizde bazı ışıklar yanmaya başladı. Acaba şu geçmiş dönemde hayal ettiğimiz şeyleri kendimiz yapabilir miyiz, nasıl yapabiliriz derken konu bir tahminleme motoruna geldi aslında. Tahminleme motoru geliştirsek, buraya da doğru veri analizcilerle beraber çalışarak doğru verileri koyduğumuzda acaba makine öğrenmesi ve yapay zeka ile biz bir şeyler yapabilir miyiz fikrini böyle kafamızda hep yoğurmaya başladık. Bu yoğurmanın sonunda da eşim ve onun bir iş arkadaşıyla beraber bir girişime kalkıştık diyeyim. Bu toplamda da bu yapıyla bir tahminleme motoru önce prototip olarak, sonra ürün olarak ortaya çıktı. Tahminleme motoru ortaya çıktıktan sonra da dedik ki acaba biz bunun üstünde neler tahminleyebiliriz? Tabii ki benim aklıma geçmiş dönemde olan hikayem, acaba biz bunun üstünde bir at yarışı tahminlemesi yapabilir miyiz konusu geldi. İkinci problem de aslında böyle tekrar eden verilerden oluşan finansal dünyada bir tahminleme yapılabilir mi konusuydu. Bir de o geldi. Motor, tahminleme motoru, bu prediction engine bir noktaya gelince dedik ki artık biz bunlara başlayalım. O zaman doğru veriyi toplamamız gerekiyor. Doğru veriyi toplarken de sadece veriyi toplamak da aslında bu işte yeterli bir koşul değil. Burada da işte konunun uzmanlarını da bu işin içerisine alalım. Bunu insanlar kendileri çalışırken nasıl çalışıyorlar, ya da bu sektörlerin içerisinde olan insanlar burada bu işi yaparken nasıl yapıyorları da acaba makineye öğretebilir miyiz? İşte gerçek zekayı yapay zekayla nasıl bir ortak noktada buluştururuz dedik ve karşımıza aslında iki tane ürün çıktı. 2022 yılından itibaren gerçek zamanlı olarak çalışan bir at yarışı tahminleme platformumuz var. 2023'ün Mayıs ayından itibaren de çalışan Amerikan borsaları için tahminleme yapan bir finansal tahminleme aracımız var Serhat Bey.
Müthiş bir şey. Yani yapay zekayı tahminleme konusunda dikeylemişsiniz diye anlıyorum ben. Peki yapay zekayla finansal tahminler yapmakla at yarışı tahminleri yapmak arasında bir fark var mı?
Aslında yani şeyi farklı, yani metodolojileri biraz farklı. Yani veriyi farklı şekillerde analiz etmeniz gerekiyor. Sebebi de şu, piyasada şöyle bir algı var. Şimdi bu yapay zeka çok akıllı bir şey. Buna dolduruyor, veriyorsunuz her şeyi, bu size söylüyor. Biz gördük ve öğrendik ki bütün her şeyi bir çuvala koyup bunu da çuvalı yapay zekaya verdiğinizde yapay zeka size bir şeyler söylüyor ama halüsinasyon mu görüyor yoksa gerçeği mi söylüyor, bundan emin değilsiniz. O yüzden doğru veri setlerini doğru şekillerde eşleyerek biz bir öğrenim, kendimizde bir öğrenim sürecinden geçtik. Deneme yanılma buradaki en önemli parametrelerden bir tanesi. Çünkü tahminliyorsunuz ve bakıyorsunuz ki bambaşka bir şey çıkıyor. Çok kritik olmadığını düşündüğünüz veri halbuki başka bir veri tarafından bastırılmış ve o veri çok kritik. O zaman diyorsunuz,
onu biraz açar mısınız? O nasıl oluyor?
Tabii şöyle, mesela şeyden örnek vereyim size, at yarışından örnek vereyim. At yarışında bir idman yapıyor atlar yarışlara hazırlanmak için. Bir idman verisi var ama bunun yanı sıra geçmiş koşuları var. Bir jockey performansı var. Hava var, iklim var, şehir var. Şehirden de kastım şu, rakım çok önemli bir konu. Çünkü oksijen değerini değiştiriyor. Yani Adana'da ki rakımla Ankara'daki rakım birbirinden farklı. Yaklaşık 1000 metre var aralarında ve doğal olarak da oksijen noktası birbirinden farklı. Böyle olduğu zaman biz bunların hepsini önce aynı noktanın aynı çuvalın içerisine doldurduk. Biraz önce teşbihte hata olmaz. Aynı çuvalın içine doldurduk. Bazı veriler mesela galop verilerini, idmanlara galop denir. Galop verilerini bastırdı. Galop önemsiz bir şey geldi. Dedi ki galopları çıkaralım o zaman. Bu galop önemli değilmiş. Halbuki hiç öyle değil. Çok net gördük bunu. Çok enteresan şeylerle karşılaştık. Finansal tahminlemede şirketlerin bilanço değerlerine baktık. Bütün datalarını alıyoruz. Son 20 yıllık datalarını alıyoruz. Orada da çok enteresan parametreler başka parametreleri bastırdı. Tabii burada konu uzmanlarının bize olan desteği çok önemliydi. Çünkü danışmanlarla çalıştık. Eğer bir yapay zeka projesinde bir konu uzmanıyla çalışmıyorsanız birçok parametreyi kaçırıyorsunuz. Çünkü sahadan bilgiyi almıyorsunuz. O saha bilgisi burada gerçekten sizi ayrıştıran önemli noktalardan bir tanesi oluyor.
Anladım, anladım. Yani müthiş bir şey. Yani ne kadar ne olursa olsun yapay zekanın çalıştığı kadar sizin de çalışmanız lazım diye anlıyorum.
Tabii tabii, kesinlikle. İnsan faktörü çok önemli bir faktör. Ve biz bu ürünleri son kullanıcıya sunduğumuz noktada da son tahlilde hep şunu söylüyoruz. İnsan kararı önemli. Biz bu yaptığımız ürünlerde oluşturduğumuz bir robota oyunları oynatıyoruz. Örneğin at yarışı tarafında kendimiz için oynayan bir botumuz var ve bu bot gerçek zamanlı olarak deniyor. Ama kullanan kullanıcılarımızdan gelen bilgi, kendileri bakarak oynadıklarında kazanç seviyeleri çok daha yüksek oluyor. Çünkü matematikte biz hız tahminlemesi yapıyoruz. At yarışından örnek vermek gerekirse spesifik olarak biz o koşuda koşan atların hızlarını tahminliyoruz. Belli bir noktada da bir threshold tanımlıyor ve kesiyor. O kestiği threshold'da siz mesela aralarındaki parametrede 3 birim fark olsun diyorsunuz. Bir sonraki at 3.01 oluyor. Ama matematik bunu kesiyor. Ama son kullanıcı diyor ki 3.01 hiçbir şey değil. Ben bunu da yazayım diyor. Mesela o at geliyor. O yüzden son karar mutlaka ve mutlaka insanda. Buradan da aslında şu mesajı da vermek istiyorum. Yani yapay zeka hayatımızı kolaylaştıran bir unsur. Bizim yerimize geçen bir unsur değil.
Kesinlikle. Peki şöyle kolaylaştırıyor mu? Ben yine at yarışlarında gördüğüm şeyi söyleyeyim. Şimdi at yarışı sizin tahmin ettiğiniz değil, aslında riskleri azalttığınız bir şey gibi görüyorum ben. Nasıl? Yani siz evet bu yarışta birinci gelebilir. Yani 6 numaralı at birinci gelecek dediniz. 7 numaralı at da %5 ihtimalle ikinci gelir, birinci gelir dediniz. Şimdi ikisini de yazınca da belli bir oranda sizin at yarışı kuponunuzun fiyatı artıyor. Doğal olarak değil mi? Hani çarpanlarla gidiyor, yukarıya doğru büyüyor. Yapay zeka doğru. Bize abi ne olacak, bir 1.000 lira daha koy da garanti olsun deme gibi bir öneride bulunabilir mi?
Şimdi yapay zekada aslında size sağladığı fayda şu. Birincisi kupon optimizasyonu. Bir sizin bahsettiğiniz örnekte olduğu gibi. Diyoruz ki bu atlarla olasılıkları minimize ediyoruz. Yani kaybetme olasılığınızı minimum seviyeye getiriyoruz, en az seviyeye getiriyoruz ve optimum bir kupon yapmanızı sağlıyoruz. İkinci koşul evet. ise biliyorsunuz at yarışlarında müşterek bahis var. Yani evet. insanların yatırdığı paralar bir havuzda toplanıyor ve toplanan bu havuzdaki para dağıtılıyor. Sabit oranlı bir oyun sistemi yok burada.
Yani futboldakinden farklı. Mesela futbolda farklı. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse 4.2 katı para vereceğim size diyor mesela. Ama burada ortaya evet. kaç para toplanmışsa o paranın belli bir kısmı veriliyor.
Belli bir kısmı veriliyor. Doğru. Aynı şekilde. Burada biz bu yapay zeka burada size bir kupon optimizasyonunu sağlıyor. Yani minimum cebinizden para çıkmasıyla bu kuponu oyunu oynamanızı sağlıyor. İkinci nokta ise rekabet analizini doğru yapıp burada sürpriz olma olasılıklarının fazla olduğunu size söylüyor. Diyor ki yani bakın bu atlar birbirine çok yakın. Yani birisi favori gösteriliyor olabilir ama burada bu atların birbirlerine olan performansları çok yakın. Çok yakın olduğu için de burada sürpriz olabilir diyor. Burada sürpriz olabilir dediğinde kupon size'ınız biraz artabilir, kupon büyüklüğünüz biraz artabilir ama ikramiye sayınız çok ciddi, ikramiye miktarınız çok ciddi şekilde büyüyor.
Evet, evet. Evet, yani müthiş bir şey bu. Yani bu konuda da yapay zeka orayı anlamış, tabii sizin yönergelerinizi anlamış ve oraya destek veriyor diye anladım.
Tabii kesinlikle. Yani orada çok inanılmaz bir öğrenim var. Sistem sürekli öğrenen bir platform. Her gün bütün veriler günlük olarak giriliyor, analizler yapılıyor. Çok enteresan parametrelere bakmanız gerekiyor. İşte biraz önce rakım örneğini verdim. Evet. Pistlerin birbirlerinden farkları var. Pistlerin birbirlerinden o farkları aslında geçmiş yarışlardaki derecelerini etkiliyor. Örneğin 1200 metreyi belli bir oranda koştuğunu düşündüğünüz at aslında diğer pist için mesela İstanbul pisti için çok şey görünüyor, zayıf gözüküyor. Halbuki o pistin yapısı gereği 1200 metre o mesafe o sürede koşuluyor. Eğer siz onu şey dışında, kapsam dışında bırakırsanız atın performansını göz ardı etmiş oluyorsunuz. Herkes de göz ardı edince bu sefer at çok yüksek bir bedelle geliyor ve çok sürpriz oluyor. O yüzden bunların da normalize edilmesi, biz ona normalizasyon diyoruz. Yapay zeka bunları da normalize ederek birbirlerine dönüştürüyor ve o koşullarda eşitliyor.
Peki şimdi en zor soruyu soruyorum size. Yani at yarışında tabii. da finansal dünyada da anlık gelişmeler var. Yani atınız böyle bir şey olabilir ama o gün bir şey olmuş olabilir ata ya da at çok iyi koşuyordur ama yağmurda koşamıyordur. O günde aniden yağmur bastıracağı tutar. Bu gibi verilerle yapay zekanın son dakika kararları vermesi, yani o verileri doğru yerden çekip bunlara göre revizyon yapması da mümkün olabilir mi?
Biz son şeyde oyunun içerisinde 14 tane farklı oyun var Serhat Bey. At yarışından evet. önce. Evet. 14 farklı oyunda.
İkili ganyan, altılı ganyan. Evet evet.
Bir sürü. Altılı ganyan evet ve onun öyle virgülle oynanan versiyonuyla 21 kişide çıkıyor bu. Burada evet. altılı ganyan oyunu 6 tane ardışık yarışın başlaması itibariyle veri girişi sonlanıyor. Biz yarıştan önce 15 dakika önce şeylerimizi, tahminlemelerimizi donduruyoruz. 15 dakikaya kadar güncelleme var. Şeylerde ise finansal piyasalarda ise aslında biz anlık bir insanların trade etmelerini, yatırım yapmalarından çok borsada ucuz kalmış ya da pahalı kalmış hisseleri tahminleyip bu ucuz kalmış ya da pahalı kalmış hisseler üzerinden biraz daha orta vadeli yatırım yapmaları için işte opsiyon fırsatları için ya da ucuz kalmış hisselerde bu hisseleri almaları için öngörülerde bulunuyoruz.
Vallahi şu andan itibaren bana insanlar şeyleri sormaya başladılar. Peki anlattınız nasıl, kim, hala adını da vermediniz, nasıl ulaşacağımızı da söylemediniz diye mesajlar yağmaya başladı. Kusura bakmasın herkes, evet bunları da sizden alayım ben ya.
Tabii onlardan da bahsedeyim ama ondan önce bir ufak da yapay zekanın başarı oranlarından bahsedeyim. Sonra da en son reklam kısmını yaparım. Şimdi aslında burada asıl soru Serhat Bey şu. İnsandan farkı ne bu işin? İnsanlar da tahminleme yapıyorlar. İnsandan farkı ne? Bu aslında gerçekten büyük bir problemi. Çünkü geçmişe yönelik olarak bir at ortalamada 3 yaşından itibaren 7 yıl kadar koşuyor. maksimum evet. performansı 7-8 yaşına kadar koşuyorlar performanslı olarak ve bu geçmiş taraftaki bütün verileri gerçekten büyük bir veri havuzu oluyor. İnsanlar son 2 yarış, son 3 yarışa bakıyorlar ya da son 1-2 galabına bakıyor ama biz doğduğundan itibaren bu atın annesine, babasına, birçok parametresine bakıyoruz ve geçmişteki bütün performanslarını, sezonluk performanslarını analiz ediyoruz. Eylül ayından çok yakın bir geçmişten örnekleyeyim size. Ortalamada insan tahminiyle yapılan tahminler, profesyonel bir sektör var burada. İnsan evet. yapısıyla yapılan tahminlerin ortalaması, başarı ortalaması %9'larda. Serhat evet. Bey. Eylül ayı datasını söylüyorum size. 113 tane altılı ganyan için %9'lar civarında bir data var. Bizim bu da bütün data toplanan bir data. Yapay zekanın ortalaması %22, %23'lerde.
Ne diyorsunuz ya?
Aynı zamanda bu kritik konu oransal değil. Hani bir modelim bir kupon yapıyor. %39,5 başarı oranı sağlıyor. Ama konu aslında burada yüzdesel orandan da öte. Hani marketing kısmını geçeyim, biraz da real hayata bakayım. Ne kadar kar zarar ettiğiniz. Çünkü bu oyunda tabii. hepsini yazarsanız, bütün hatları yazarsanız kazanıyorsunuz zaten. Evet. Ama %100 oluyor başarınız, ama o şey değil. Burada pozitif de olmak önemli. Buradaki sistemlerde rakamları biz kendi sosyal medya hesaplarımızdan yayınlıyoruz. Sistem gerçekten pozitif. Bizim
son bir dakikamız reklamı tamam, vakit kalmıyor.
Tamam, tamam. Bizim şirketimizin ismi Deşvan. Evet. At yarışı platformumuz ise sosyal medyadan takip edebilirler. Atyarışı.io sosyal medya evet. hesapları üzerinden de bu oluşumu takip edebilirler. Yine diğer sosyal medya, LinkedIn, Twitter, bütün adreslerden de atyarışı.io Deşvan üzerinden bütün güncellemeleri alıyor olabilirler.
Harikasınız valla. Müthiş. Böyle ara ara ben size geleyim, şu at yarışı olayını da bana anlatın olur. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için efendim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
Sevgiler, saygılar. Evet, Barış'la konuştuk efendim.
Çok selamlar.
Sağ olun efendim. Barış Bey'le konuştuk. Evet, böylece programın da sonuna geldik. Bir yapay zeka günlüğünün daha sonuna geldik. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları dedikten sonra yarın aynı saatlerde bir başka konuda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.
Serhat Ayan'la yapay zeka günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.
Regrets in what we've done on the day.